Ayrım 18.
Stefan, Nimete'ye verdiği söze uzun bir süre sadık kaldı. Onu aramadı. Zaten Saraybosna'dan sonra elindeki kimlikten dolayı Bosna'nın içinde çeşitli yerlerde özel görevlere gitmeye başlamıştı. Kışı bir nevi casusluk yaparak geçirdi. Bu işe başlarken hiç aklına gelmemişti böyle şeylere bulaşacağı. Birkaç kampın içinde olup bitenleri öğrenmek istemişti o kadar. Ama yabancı gazeteciler ellerindeki altın madenini keşfedince aklına gelmeyen paraları ödemeye başlamışlardı hizmetleri karşılığında. Onların giremediği yerlere Sırp kimliğiyle o giriyordu. Sadece Sırplar için saklanan görüntüleri o elde edebiliyordu. Hırvatistan'da ülkesi için çarpışırken ölmek nasip olmamıştı. Belki eceli Bosna'da sevdiği kadının memleketinde yakalardı. Kaybedeceği nesi vardı ki? Ne karısı ne çocukları vardı. Sevdiği kadını yaşam sevincini de savaş alıp götürmüştü. Bu toprakların insanları için zaten umut değil, elem vaat ediyordu gelecek. Kışı bu tür işlerle geçirdikten sonra kış sonunda Zagreb'e dönmeye karar verdi. Yeteri kadar para kazanmıştı. Her gün kafasını sıfır numara tıraş etmekten ve köstebek gibi yaşamaktan usanmıştı. Evini, arkadaşlarını özlemişti. Rasim de artık bu işi çok uzattığını düşünüyordu. Başına bir iş gelmeden Hırvatistan'a dönmesini istiyordu Stefan'ın. Gorazde'deki son görevini de tamamladıktan sonra toparlanıp gitmeliydi. Stefan şehirden ayrılmadan 2 gün evvel Nimeta'yı arayıp hatırını sormak istedi. Nasılsa yakında dönüyordu. Öyle uzun boylu buluşmalarına imkan yoktu. Sadece yüzünü görür, sesini duyar, iyi olduğunu öğrenirdi. Belki de boşnaklar için yaptıklarından haber olsun istiyordu için için. Gerçi onu aramayacağına söz vermişti ama 5 dakika görüşmek, sözünü tutmamak anlamına gelemezdi ki. Telefonlar çalışmadığı için evine gitti Nimeta'nın. Evde kimseler yoktu. Kapıyı hızlı hızlı vurup gürültü çıkarınca bir kadın kendi kapısından kafasını uzatıp Nimeta'nın annesinin evine taşındığını söyledi. Neden diye sordu Stefan. Kadın cevap vermeden kapattı kapısını. İş yerine uğramayı düşündü ama bunun Nimeta'yı çok rahatsız edeceğini biliyordu. Ertesi gün Rasim'in yanına gitti. Sen hala burada mısın? Hani dün gece gidiyorsun? Her geçen gün kendini daha fazla tehlikeye atıyorsun, dedi Rasim. Bir işim vardı halletmem gereken. Şu telefon hala çalışmıyor mu? Stejo, biliyorsun çalışmadığını. Ne yapacaksın telefonu? Özel bir iş, birini arayacağım. Baksana Rasim, televizyondaki telefon çalışıyor ama. O ayrı bir şebekeye bağlı. Tek çalışan telefon o. Bir de Cumhurbaşkanlığındaki telefon çalışıyor. İstersen İzzet Bekoviç'e gidiver telefon etmek için. Özel bir işim var, sevgilimi arayacağım dersin, eminim anlayış gösterir. Kapat çeneni, dedi Stefan. Nimeta'nın neden evinden ayrıldığını öğrenmeden gidemeyeceğini biliyordu. Acaba kocasını mı kaybetmişti, yoksa yaralı mıydı? Onu nasıl bulacaktı? Televizyona da gidemiyordu. Bir zamanlar iş yerinden aramaması için o kadar çok tembih etmişti ki Nimeta. Birçok insan fark etmeye başladı Stejo. İş bahanesiyle bile beni asla bürodan arama demişti. Aradan onca zaman geçmişti ama iş yerini aramak istemiyordu yine de. Suratının asıldığını görünce her kim arıyorsan kalkıp evine gitsene Stejo, dedi Rasim. Gittim, evinde yoktu. Sokağa çıkmıştır, döner. Başka eve taşınmış. Taşındığı evin adresini öğren o zaman. İnsanı zor duruma sokma be, dedi Stefan. O kadarını ben de biliyorum ama yeni adresini bulamıyorum işte. Savaş içindeyiz, unuttun mu? Belki de aradığın kişi ölmüştür. Stefan'ın yüzü bembeyaz oldu. Allah cezanı versin senin, dedi. Çıktı Rasim'in yanından. Merdivenleri koşarak tırmandı. Gazetenin bulunduğu binadan çıkınca karşı kaldırıma geçti. Şehir istikametine yürüdü, siniperlere hedef olduğunu aldırmadan. Az sonra televizyon binasındaydı. Resepsiyondaki adama Nimeta'yı çağırmasını söyledi. Hası oğlum, git bak bakalım, dedi resepsiyon memuru gençten bir çocuğa. Çocuğun gitmesiyle gelmesi bir oldu. Yokmuş, dedi. Ne zaman gelir, diye sordu. Bilemem. Git öğren. Çocuk söylene söylene yine çıktı yukarı. Bu kez aşağı inmedi, yukarıdan seslendi. Bilmiyorlar. Ya öyle mi? Mirsad orada mı? O da mı yok? Ya Sonya? Sonya orada mı? Biraz bekledi. Beni kim arıyor aşağıda, diye seslendi Sonya. Stefan merdiven boşluğunda Sonya'nın sesini duyuyordu sadece. Sonya, oh nihayet birinizi bulabildim, dedi sevinç içinde. Ben Stefan'ım Sonya, Stefan, Zagreb'ten. Nimeta çalışmıyor mu artık orada? Ah Stefan, nereden çıktın sen? Şu anda elimdeki işi bırakamıyorum. Akşama buluşalım konuşuruz. Çok şeyler oldu diye seslendi Sonya.
Çok şey mi oldu? Neler oldu?
Cebinden sigarasını çıkarıp dudaklarını eleştirdi. Sonya, daha evvel buluşalım. Akşamı bekletme bana. Öğlen tatili yapmıyor musun sen? Saat 12'de kapıdayım dedi Stefan. Yarıma doğru gel bari diye seslendi Sonya. Stefan tekrar Rasim'in yanına döndü koşa koşa. Oğlum, tehlikeli işler yapıyorsun. Hangi taraftan olursa olsun bir kontrolde üstün arandı mıydı çifte kimlik bulacaklar. Ne halt edeceksin o zaman? Senin bir an önce gitmen gerek. Bırak karı kız peşinde dolaşmayı dedi Rasim. Bugün öğlende öğreneceğimi öğrenip gideceğim. Şimdi bana bir Turko kahve söylesene Rasim dedi Stefan. Ne Turko kahvesi? Ot gibi çay bulursan öp de başına koy dedi Rasim. Ben senin yerinde olsam burada çay içeceğime bir kiliseye gider mum yakardım. Tanrı bu işi kazasız belasız atlatmama yardımcı olduğu için. Beni Tanrı'nın koruduğuna sahiden inanıyor musun Rasim diye sordu Stefan. Ben Müslümanım oğlum, elbette inanıyorum. Sen Tanrı'ya inanmaz mısın? Nasıl Katoliksin sen öyle?
Bana Katolik demek pek doğru olmaz aslında dedi Stefan. Biliyor musun Rasim, hiç kiliseye gitmem ben.
Aa, ateist misin yoksa? Ben seni Katolik sanıyordum.
Değilim.
Dünyada en korkunç savaşların din yüzünden çıktığına, kanın en çok din uğruna aktığına inananlardanım. Dindar olmayan bir Hırvat'a ilk kez rastlıyorum. Annem bu yüzden saçını başını yolmuş olmalı. Biz ailece böyleyiz.
Neden?
Uzun hikaye. İnsanın bir dini olmalı oğlum, dedi Rasim. Sığınacağı, şefaat dileyeceği bir tanrısı olmalı.
Acaba, dedi Stefan.
Evet, belki de olmalı. Saat 12:10 gece dikildi televizyon binasının kapısına. Tam yarımda geldi Sonya. Etrafına bakınıp Stefan'ı aradı.
Şşt, Sonya!
Sonya adını çağıran adama dönüp baktı. Ne var, sen de kimsin?
Sonya, ben Stefan'ım, tanımadın mı?
Hadi canım.
Aa, Stefan. Aa, sahiden sensin.
Bu ne hal Stejo? Dünyada tanıyamazdım. Seni de kampa mı aldılar yoksa? Güldü Stefan. Kampa girdim ama esir olarak değil dedi. Neden saçını bıyığını kestin? Birinden mi gizleniyorsun?
Öyle de diyebiliriz. Uzun hikaye anlatırım.
Nimet'e neden evinden taşındı Sonya? Bir şey mi oldu yoksa?
O da uzun bir hikaye. Gel gidip bir yere oturalım.
Hava çok güzel, parka gidelim.
Deli misin sen? Parka gidilir mi? Her an kafamıza bir kurşun yiyebiliriz açık yerlerde. İstersen bana gidelim. Çok yakına taşındım. İşe gidip gelmek kolay olsun diye.
Nimet'e? Anlatacağım. Şimdi söyle.
Sabırsızlanma Stejo.
Stefan korktu. Bu Sırp milisler tarafından sorguya çekilirken duyduğuna hiç benzemeyen yepyeni bir korkuydu. Bu kez korku karnında değil, doğrudan yüreğinde başlıyordu. Bir demir pençe yüreğini sıkmaktaydı.
Nimet'e sağ mı?
Elbette sağ. Dur bir saniye dedi Stefan. Derin bir nefesi sıkışmış ciğerlerine doldurdu. Sonra cebinden sigarasını çıkardı.
Ay sen sigaraları nereden buldun? Bana da ver dedi Sonya.
Şöyle soldan gideceğiz. Bak az ileride. Yeşil binaları görüyor musun? Orada işte. Geldik sayılır.
Artık Sonya'yı dinlemiyordu Stefan. Açık yeşil bir binanın ikinci katına çıktılar yürüyerek.
Sonya anahtarını çıkarıp kapıyı açtı. Karanlık holden geçip küçük ama aydınlık bir odaya girdiler. Bir yatak, bir portatif oyun masası ve iki sandalye.
Şöyle buyur dedi Sonya.
İskemlilerden birine ilişti Stefan. Sana bir şeyler ikram etmek isterdim ama sudan başka bir şey yok. İçer misin?
Hayır, teşekkür ederim.
Bu savaş mahvetti hepimizi. Annemi ve kızımı İstanbul'a gönderdim. Kocaman güzelim evimizi Amerikalı bir generale kiraladık. Paranın bir kısmını evsiz kalan boşnaklara yardım için bir fona yolluyoruz. Öyle istedi annem. Geçici olarak ben buraya taşındım.
Stefan bir an önce konuyu değiştirip lafı Nimet'e getirmek istiyordu. Sonya'nın ise onu ilgilendirmeyen sürüyle anlatacakları vardı. Sonunda dayanamadı.
Ne olur Sonya dedi. Sen bana Nimet'e nerede onu söyle. Neden evinde yok?
Evinden çıktı o. Artık o evde oturmuyor. Aile dağıldı. Darmadağın oldu Stejo.
Nasıl? Dedi Stefan.
Burhan savaşmak için gönüllülere katıldı. Dağa çıktı. Oğlu da peşinden gitti.
Nimet'a annesinin yanında kalıyor kızıyla.
İşi devam ediyor mu?
Evet. Ama 3 gündür yoktu. Tuzla'ya gitmişti. Bugün dönmesi gerekiyor.
Hemen gidelim. Belki dönmüştür dedi Stefan.
Nereye?
Diye sordu Sonya.
Annesine.
Ben sana adresi vereyim sen git dedi Sonya.
Sonya, dedi Stefan, senden bir ricam olacak. Ben böyle pat diye annesinin evine gidemem, ayıp olur. Sen gider haber verir misin Nimete'ye? Yarın Zagreb'e dönmem gerekiyor. Gitmeden önce onu görmek isterdim. Ancak işten sonra gidebilirim. Bu telefonların çalışmaması deli edecek beni, dedi Sonya. Kimi arıyorsak bulunduğu yere kadar gitmemiz gerekiyor. Bu yüzden Mirsadan'ın başına gelenleri de neden sonra öğrenebildik? Ne geldi Mirsadan'ın başına, diye sordu Stefan. Bilmiyor musun? Belgrad'a gitmişti. Savaş başlayınca geri gelmedi mi? Bembeyaz oldu Sonya'nın yüzü. Demek duymadın Stejo, dedi. Ne oldu, anlat. Mirsada öldü, yutkundu Stefan. Önce coşkun bir ırmak gibi kabına sığamayan cıvıl cıvıl genç kadının ölmüş olabileceğini içine sindiremedi. Sonra Nimeta'yı düşündü. En yakın arkadaşını kaybedince nasıl perişan olmuştur kim bilir? Usulca sordu. Nasıl öldü? Kurşunlandı mı? Yanıtlamadı Sonya. Bomba mı? Değil Stefan. Sorup durma, anlatmaya gücüm yetmiyor. Öldü işte. Öldürüldü. Sırplar öldürdü onu. Sonya'nın sesi giderek kısıldı. Son söylediklerini anlayabilmek için dudaklarını okumak zorunda kaldı Stefan. Onu öldürdüler. Ensesinden kurşunlayıp öldürdüler. Bel kemiğini kırdılar. Sonra da paramparça ettiler. Doğradılar. Doğradılar Stefan. Mart 1993. Saraybosna'dan Tuzla'ya kadar bir cibin içinde sarsılmaktan içi dışına çıktı Nimeta'nın. Doğru dürüst tek bir kilometre yol kalmamış gibiydi Bosna'da. Kaşları, kirpikleri toz içinde kaldı. Bozuk yolda hoplayıp zıplamaktan beli o kadar fena tutuldu ki bir daha hiç ama hiç doğrulamayacağını düşündü. Ama aklına kocasını, kardeşini ve oğlunu getirdiği zaman bütün sıkıntılarını unutuyordu. Onlar çok daha beter şartlarda ne zamandır dağlardaydılar. Bir cipin koltuğuna oturup arkalarına dayanma lüksleri bile yoktu belki. Onları düşündüğünde bir de kızgınlık oturuyordu yüreğini. Nimeta'yı yapayalnız bırakıp gitmişlerdi. Onun bir kız çocuğunun ve yaşlı bir annenin sorumluluğunu taşıyarak tek başına savaşın ortasında neler çekebileceğini hiç ama hiç düşünmemişlerdi. En çok da oğluna kızıyordu. Raif zaten dağa çıktığında aklını yarı yarıya yitirmiş sayılırdı. Şerefli bir ölüme koşmuştu acılarından kurtuluş için. Burhan karısının ihanetini öğrenmiş, kalbi kırılmıştı. Ama Fiko, sevgili Fiko'su neden gitmişti bir veda bile etmeden? Ona karşı hiç ama hiçbir kusurda bulunmamıştı Nimeta. Stefan'dan vazgeçme nedeninin altında annesine düşkün bir erkek çocuğunun onurunu korumak vardı oysa. Yarım saat sonra oradayız, dedi şoför. Gözlerine biriken yaşları elinin tersiyle sildi Nimeta. Yaşam devam ediyordu. O yüreği kırıldığı halde dağlara kaçamamıştı. Annesi ve Hana onun kazandığı parayla doyuruyorlardı karınlarını. Kuru ekmek ve ara sıra kara borsadan bulabildikleri sardalya konserveleriyle ne kadar doyabiliyorlarsa artık. Fiko ile Burhan'ı görmeye dağa çıktıkları o gün acaba doğru mu söylemişti Burhan? Sen güçlüsün Nimeta dediğinde. Kocası onu herkesten daha iyi tanıyor olabilir miydi? Penny McGeer başını boynunun altına koyduğu çantasına dayamış uyuyordu yanında. Bu İngiliz gazeteci Tuzla'daki sığınma evinde tedavi gören tecavüze uğramış 4 yaşında bir kız çocuğunu görmeye gidiyordu. Nimeta 2 yıldır sürekli gavurlara lanetler okuduğu için biraz utanıyordu şimdi. Evlerinden, yurtlarından edilerek göçmek zorunda bırakılan boşnak kadınlarının ve çocukların doluştukları kamyonlara taşlar atmış, kaynağı sular dökmüştü pencerelerden Sırp kadınları. Bu sahnelere şahit olduğunda Nimeta Müslüman olduğuna şükretmişti. Hiçbir Müslümanın en amansız düşmanına bile böyle davranmayacağına içtenlikle inanıyordu. Bir keresinde utanmadan Hristiyan olmakla övünürler. Hani sevgiye dayanan, sevgi ilham eden dindi onlarınki? Hani peygamberleri sana tokat atana öbür yanağını çevir demişti? Bunlar mı sevgi dinin insanları? Diye sormuştu Azra'ya. Şunu hiç unutma, gavur hain olur demişti Azra. Bakma Avrupalıların öyle insan hakları havarisi kesilmelerine filan. Kendilerinden olmayana hiç merhametleri yoktur. Ayıplamıştı Azra'yı. Her ikisinin de kaç tane çok yakın arkadaşı vardı, Hırvat veya Sırp. Üstelik bir zamanlar deli gibi sevdiği adam da Hristiyan değil miydi? Sonra bu konuşmanın üzerinden bir hafta bile geçmeden Azra ona söylediklerini kanıtlamak ister gibi Ferhandiya'daki ekmek kuyruğunda beklerken öldürülmüştü. Dipnot, Saraybosna'daki üç ayrı çarşı katliamından ilki ekmek kuyruğu katliamı. Nimeta çalıştığı için onun da aylık hakkı olan yarım kilo şekerle 3 kilo unu ve kuru ekmeklerini almak için sıraya girmiş, diğer kadınlarla birlikte bekleşirlerken bombalanmıştı. Tam 26 kişi. Kolları bacakları havalarda uçuşmuştu. Kafaları bir tarafa, gövdeleri bir başka tarafa savrulmuştu. Nimeta arkadaşının cesedini bile bulamamıştı gömmek için. Akşam eve döndüğünde Azra'nın kapısının önüne çökmüş, saatlerce kalmıştı orada, ağlamadan, konuşmadan. "Yalvarırım anneciğim, ne olur eve gir artık," demişti ana. Kollarını boynuna dolamıştı annesinin. "Annem, ne olur eve gel artık." Çocuk yıllar önce annesinin yine böyle heykel gibi donup kaldığı bir günü hatırlıyor olabilir miydi? Sonra aylarca eve dönemediği bir günü. Onu evine sokmaya çalışan Hana'nın yüzüne baktığında çocuğun gözlerindeki korkuyu görmüştü Nimet'e. Silkinip doğrulmuştu. "Hadi eve girelim ve eşyalarımızı toplayıp kedimizi de alıp anneannenin yanına taşınalım Hana," demişti. "Azra teyze yok artık. Biz de gidelim buradan." "Kim öldürdü onu anne?" "Gavur." Oysa şu anda yanında uyuklayan gavur kadın bir Müslüman çocuğa Sırplar tarafından yapılanları dünyaya duyurmak üzere canını dişine takmış, ölümü göze almış, belki de dönüşü olmayan bir yola düşmüştü. Nimeta yıllarca yüreğinde bir gavurun aşkını barındırmıştı. Karıncayı bile incitmeyeceğine emin olduğu bir gavurun. Yine karıncayı bile incitmeyeceğine emin olduğu kendi kocası aylardır dağlardaydı öldürmek için. Gencecik masum oldu da. Gerçekten tuhaftı dünya. Annesi telaşa kapılmasın, Hana'yı da heyecanlandırmasın diye evine bildirmemişti gideceği yeri. Sadece iki gece eve dönemeyeceğini, sabaha kadar çalışmak zorunda kaldığını söylemişti. Raziye Hanım, Raif gittikten beri büsbütün vesveseli olup çıkmıştı çünkü. Nimeta'nın Saraybosna dışına çıkması gerektiğinde çok fazla üzülüyordu. İngiliz gazeteci kıpırdadı yanında. "Gelmek üzereyiz Penny, uyan artık," dedi Nimeta. Kadın gözlerini açtı, tutulan boynunu ovuşturdu. Soluk bir güneş, Mart ayazını kırmaya çalışıyordu. Her ikisi de üşüyorlardı. Dizlerinin üstünden yere kaymış kirli, yırtık battaniyeyi üstlerine çekti Nimeta. Az ileride Tuzla tabelasını gördüler. Birbirlerine fark ettirmeden sağ salim gelebilmiş oldukları için içlerinden şükrettiler. Bir de dönüş yolunu kazasız belasız atlatabilirlerse cehennemde birkaç gün daha yaşamayı başarmış olacaklardı. Ev beyaz boyalı, kırmızı damlı ve iki katlıydı. Dışarıdan bakıldığında mutlu bir aileyi barındıran ferah, aydınlık bir ev görüntüsü veriyordu. Kim bilir belki de savaştan önce birkaç çocukluğu birbirini seven bir karı kocaya aitti. İçinde büyük anne ve büyük babanın da bir odası olduğu sıcak bir yuvaydı. Şimdi ise civardaki ağır katliamdan arta kalan kadınları ve çocukları barındırıyordu Tuzla'daki kadın ve çocuk evi. Savaş yaralarını içlerinde taşıyan kadınları ve çocukları. Hiçbirinin görünürde bir sakatlıkları yoktu. Onların hastalıklarına savaş semptomları deniyordu. Uyuyamıyorlar, kabus görüyorlar, başları, karınları, sırtları ağrıyor, sürekli mideleri bulanıyordu. Hatırlayamıyorlar ya da unutamıyorlardı. Konsantre olamıyor, diyalog kuramıyorlardı. Kalabalıktılar. Çocuk başının üstünde toplanan sarı bukleleri terden büsbütün kıvrılmış, kocaman mavi gözleriyle kendinden başka kimsenin görmediği bir şeye bakarak masanın üstünde oturuyordu. Hep o şeye bakıyordu. Konuşmadan, acıkmadan, susamadan, bıkmadan, usanmadan bakıyordu. Bir sorunu daha vardı. Yutkunamıyordu. Yutkunamadığından dolayı doktorların, hemşirelerin onu beslemek için çırpınmalarına rağmen her gün biraz daha zayıflıyordu. Ona yedirmeye çalıştıkları sulandırılmış gıdaları öksürerek geri püskürtüyordu. Boğazında, yemek ve nefes borularında hiçbir hasar yoktu oysa. Birkaç gün sonra çaresiz hastaneye kaldırılacak ve beslenmek için seruma bağlanmak zorunda kalacaktı. Doktorlar başına gelenlerden sonra ona daha fazla korku ve acı vermemek için bu işi geciktirmeye, çocuğu doğal yollardan beslemeye çalışıyorlardı. Annesi kapatıldıkları evde 10-15 Sırp'ın kendine arka arkaya tecavüz etmesinden ve çekip gitmesinden sonra ayağa kalkacak gücü olmadığı için boş odaları dört ayak sürünerek dolaşmış ve onu mutfakta büyük tahta masanın altında bulmuştu. Çocuk ağzından beyaz bir köpük, bacaklarının arasından kan sızarak hareketsiz yatıyordu. Donu parçalanmış olarak başının yanında duruyordu. O gün bugündür yutkunamıyordu. Çocuk hiç kıpırdamamıştı. Bir hemşire ona lapa yedirmeye çalışıyordu. Doktorlar kızın şoku ne zaman ve nasıl atlatacağını bilmiyorlardı. Onca kişinin tecavüzünden sonra vajinası yırtılmış, sidik torbası hasara uğramıştı. İç organları zaman içinde iyileşecekti, bu kesindi. Ruhu iyileşemeyebilirdi. 4 yaşındaydı çocuk. Başına gelenleri ömür boyu hatırlayabilecek yaştaydı. Bu da kesindi. Üst katta oyun odasındaki oğlancık ise 6 yaşındaydı. Başının etrafı ince yastık gibi bir kalın bezle sarılıydı. O da konuşmuyordu. Kum dolu masanın önünde ayakta duruyor, kurşun askerleriyle oynuyordu. Ara sıra bir koşu odanın ucuna gidiyor, başını şiddetle duvara vurup geri geliyordu. Alnı bu yüzden mosmordu. Nimeta, aman Allah'ım, neden başını duvara vurmasına izin veriyorsunuz diye sorduğu zaman hemşire çocuğun içinde biriken kini bu yola boşaltmaya çalıştığını anlatmıştı. Nimeta evine dönüp zili çaldığında telaşla kapıya koşturan annesine hayatında hiç yapmadığı bir şeyi yaptı. Anne dedi, uzun bir müddet kimseyi görmek istemiyorum. Ne seni, ne Hana'yı, ne de bir başkasını. Ben odamdan çıkana kadar asla içeri girmeyeceksin, yemek getirmeyeceksin ve soru sormayacaksın. Odasına girdi, kapıyı kilitledi. Başını yastığa gömüp ağlamaya başladı. Niye ağladığını, kim için ağladığını bilmiyordu. Kapının hafif hafif vurulduğunu ancak uykusunda duydu Nimeta. Çoktan dağılmıştı, kabus görüyordu. Rüyasında boynuzlu, koş kafalı adamlar Hana'yı bir tavuk kümesine sokmaya çalışıyorlardı. Hana bağırıyor ama sesi çıkmıyordu. Ağzının kenarından beyaz bir köpük sızıyordu. Sıçrayarak uyandı. Bir an toparlayamadı nerede olduğunu. O da karanlıktı. Sabah olmuştu da annesi haber mi veriyordu kalkması için? Boğuk bir sesle, ne var diye seslendi. Sabah mı oldu? El yordamıyla başucundaki lambayı yaktı. Saat 10:30'a geliyordu. Fırladı yatağından, koşup perdeleri açtı. Kapkaranlıktı dışarısı. Üstünde giysileri vardı. Dehşete kapıldı. Kapıya koştu. Kapı kilitliydi.